Geçmişten Sonsuzluğa 2. Cilt Bölüm 53 Duvarı Yapanlar. Nehemya'nın Kudüs yolculuğu güvenlik içinde geçti. Yol boyunca il valilerine ilettiği kraliyet mektupları hem yolunu açtı hem de onurlu bir kabul görmesini sağlayarak ona destek oldu. Hiçbir düşman, Pers kralının yetkisi altında olan ve il yöneticilerinden kabul gören bir görevliye dokunmaya cüret edemiyordu. Ne var ki, önemli bir görev için geldiğini gösteren muhafız birliği, çevredeki imansız oymakların kıskançlığına yol açtı. Bu oymaklar, Yahudilere karşı düşmanlık beslemişler, hakaret ederek baskı yapmışlardı. Bu oymakların önderlerinden bazıları özellikle sorun çıkardılar. Horonlu Sanballat'la Ammonlu görevlilerden Tobia, İsrail halkının iyiliği için birinin çalışmaya geldiğini duyunca çok sıkıldılar. Nehemya'nın hareketlerini eleştirici gözlerle izlemeye başladılar. Onun planlarına müdahale edecek ve çalışmalarını engelleyecek bir fırsata kavuşmak için ellerinden geleni yaptılar. Nehemya, o ana kadar izlediği dikkat ve tedbir çizgisinden şaşmadı. Kinle dolu kararlı düşmanların kendisine karşı koyacağını biliyordu. Bu nedenle planlarını biçimlendirmek amacıyla durumu incelemeye karar verdi. Görevinin niteliğini gizli tutuyordu. Halkın işbirliğini kazanmayı ve düşmanın güçleri harekete geçmeden halkın çalışmaya başlamasını umut ediyordu. Güvenilir olduğunu bildiği birkaç kişi seçti. Onlara Kudüs'e gelmesine neden olan koşullardan, ulaşmayı amaçladığı hedeflerden ve aklındaki tasarılardan söz etti. Nehemya'nın girişimi bu adamların ilgisini çekti. Ona destek vermeyi kararlaştırdılar. Nehemya, dilişinin üçüncü gecesi kalkarak güvenilir arkadaşlarıyla birlikte Kudüs'ün dışına çıkarak durumu kendi gözleriyle görmek istedi. Bir katıra binerek kentin çeşitli bölgelerinde dolaştı. Atalarının kentinin yıkık surlarını ve duvarlarını gördü. Sevgili Kudüs'ün yıkık dökük surlarına bakarken zihni acı verici düşüncelerle doluyordu. İsrail'in geçmişteki büyüklüğüyle aşağılandıktan sonraki hali arasında keskin bir fark vardı. Nehemya, tam bir gizlilik ve sessizlik içinde surların hepsini gözden geçirdi. Yetkililer nereye gittiğimi, ne yaptığımı bilmiyorlardı. Çünkü Yahudilere, kahinlere, soylulara, yetkililere ve öteki görevlilere henüz hiçbir şey söylememiştim, diye yazmıştır. Gecenin devamını duada geçirdi. Çünkü sabahleyin halkı kazanması, cesareti kırılmış ve bölünmüş ulusu birleştirmek için büyük gayret göstermesi gerekecekti. Nehemya, halkın kendisiyle işbirliği yapmasını gerektiren bir kraliyet buyruğuna sahipti. Bu buyruk, halkın kentin surlarını onarmak için çalışmasını zorunlu kılıyordu. Ancak Nehemya bu yetkiye dayanmak istemedi. Bunun yerine halkın güvenini ve sıcaklığını kazanmayı arzuluyordu. Önlerindeki iş, eller kadar yüreklerin de birleşmesini gerektiriyordu. Sabahleyin halkın toplanmasını sağladı. Öne sürdüğü düşünceler halkın tüm bireylerini ve gizil enerjilerini birleştirecek nitelikteydi. Nehemya'yı dinleyenler onun gece gezisinden habersizdiler. Ancak bu gezi onun başarısına büyük katkıda bulundu. Çünkü kentin durumunu şaşırtıcı bir doğrulukla anlatabiliyordu. Ayrıntılar dinleyenleri hayrete düşürdü. Kudüs'ün zayıflığına ve yoksunluğuna bakarak edindiği izlenim sözlerine güç ve ağırlık kazandırdı. Nehemya, imansızların arasında halkın mağdur duruma düştüğünü, inançlarının saygınlığının zedelendiğini, Allah'larına küfür edildiğini söyledi. Uzak bir ülkede onların sıkıntılarını işittiğini, göklere onların adına yalvardığını ve dua ettiği sırada kraldan izin almaya karar verdiğini anlattı. Kralın yalnızca bu izni vermekle kalmaması, kendisine görev için gereken yetkiyi ve desteği sağlaması için de Allah'a dua ettiğini dile getirdi. Duası, bu tasarının Rab'den kaynaklandığını gösterecek şekilde yanıtlanmıştı. Nehemya bütün bunları halka aktardıktan ve hem İsrail'in Allah'ının hem de Pers kralının yetkisini taşıdığını söyledikten sonra bu fırsattan yararlanmaları ve surları onarmaları için doğrudan doğruya halka ricada bulundu. Nehemya'nın konuşmaları halkın yüreğine dokunmuştu. Göklerin kendilerine yönelik iyiliği görülmüş, korkuları dinmiş ve yeni bir cesarete kavuşmuşlardı. Hadi, onarmaya başlayalım dediler. Var güçleriyle bu hayırlı işe başladılar. Nehemya, büslendiği bu girişime bütün varlığını vermişti. Umudu, enerjisi, gayreti ve kararlılığı son derece teşvik ediciydi. Başkaları da yüce bir cesaret ve amaç duygusuyla çalışmaya koyuldular. Herkes Nehemya gibi oldu. Komşusunun yüreğini ve elini kuvvetlendirmek için çabaladı. İsrail'in düşmanları Yahudilerin umudunu öğrendikleri zaman onlarla alay ettiler. "Ne yapıyorsunuz? Krala baş mı kaldırıyorsunuz?" dediler. Nehemya onları şöyle yanıtladı: "Göklerin Allah'ı bizi başarılı kılacaktır. Biz onun kulları olarak onlanını başlatacağız. Ama sizin Yeruşalim üzerinde ne hakkınız ne de payınız olacak. Adınız bile anılmayacak." Nehemya'nın gayretini ve ciddiyetini kavrayanlar arasında kahinler vardı. Bu kişiler etkili konumlarından ötürü çalışmaları ilerletmek ya da engellemek için çok şey yapabilirlerdi. Başta sergiledikleri işbirlikçi yaklaşımları halkın başarısına büyük katkıda bulundu. İsrail'in önderlerinin ve yöneticilerinin çoğu soylu bir tavır takınarak görev aldılar. Bu sadık adamların adları Allah'ın kitabında geçmektedir. Sadece Tekoalılar Rabbin işine girmediler. Bu tembel adamların adları da utançla kaydedilmiş ve gelecek kuşaklara aktarılmıştır. Her türlü dinsel akımda Allah'ın davasını bilen ama yardım etmemek için uzak ve soğuk duran insanlar vardır. Böyleleri yaptıklarının kaydedildiğini göz önünde bulundurmalıdırlar. Onların yargılarını belirleyecek olan bu kitapta hiçbir yanlış ya da eksiklik olmayacaktır. Allah'ın hizmetiyle ilgili ihmal edilen her fırsat kaydedilmektedir. Aynı kitapta imana ve sevgiye dayanan her eylemde sonsuza dek hatırlanmak üzere kaydedilmiştir. Nehemya'nın varlığının olumlu etkisi nedeniyle Tekoalı soylularının olumsuzluğu fazla ses getirmedi. İnsanlar genellikle vatanseverlik ve gayret aşkıyla harekete geçerler. Yetenekli ve etkili insanlar çeşitli vatandaş gruplarını kurumlaştırdılar. Her önder, duvarın belli bir kısmının onarılması için belli bir sorumluluk üstlendi. Her biri kendi evinin karşısını yaptı. İş başladığı için Nehemya'nın enerjisi bitip tükenmek bilmiyordu. Hiç yılmadan inşa işlemini yönetti. İşçilere buyruklar verdi. Engelleri ve acil durumları dikkate aldı. 3 mil uzunluğundaki surlar boyunca onun çabalarının etkisi sürekli olarak hissediliyordu. Korkanları uygun sözcüklerle cesaretlendirdi. Ağır hareket edenleri uyardı ve titiz davrananları onayladı. Bunları yaparken zaman zaman uzakta toplanan ve kendi aralarında konuşan düşmanları gözden kaçırmıyordu. Düşmanlar sanki bir kötülük tasarlar gibi görünüyor, bazen işçilere yaklaşıp dikkatlerini dağıtmaya çalışıyorlardı. Nehemya birçok etkinliğin arasında gücünün kaynağını unutmadı. Yüreğini sürekli olarak her şeyi gören Allah'a kaldırdı. "Göklerin Allah'ı bize başarı kazandıracak," dedi. Bu sözlerin tekrarı duvardan duvara yankılanırken işçilerin yürekleri alevlendi. Ne var ki Kudüs'ün duvarlarının onarımı hiçbir engelle karşılaşmadan sürüp gitmeyecekti. Şeytan, karşıt insanları kışkırtarak işçilerin cesaretlerini kırmaya çalışıyordu. Onun önde gelen aracıları olan Sanballat, Tobiya ve Geşem onarımı engellemek için kolları sıvadılar. İşçileri birbirine düşürmeye çalıştılar. Onların çalışmalarıyla alay ettiler. Olanaksızlıklardan ve mutlak başarısızlıktan söz ettiler. Sanballat, "Bu zavallı Yahudiler ne yaptıklarını sanıyorlar?" dedi. "Onlara izin verirler mi? Kurban mı kesecekler? Bir günde mi bitirecekler? Küle dönmüş molozların arasından taşları mı canlandıracaklar?" Yanında duran Amonlu Tobiya, "Yaptıkları şu taş duvara bak," dedi. "Üzerine bir tilki çıksa yıkılır." İşçiler kısa sürede daha etkin düşmanlıkla karşılaştılar. Dostluk kisvesi altında kendilerine yaklaşarak karışıklık ve güvensizlik yaratmaya çalışan düşmanlarına karşı her zaman uyanık kalmak zorundaydılar. Düşmanları Yahudilerin cesaretini kırmaya çalışıyor, Nehemya'ya karşı komplolar hazırlıyorlardı. Yüreğinde kötülük besleyen bazı Yahudiler de bu hainliğe katıldılar. Nehemya'nın Pers kralına karşı bir girişim tasarladığı, kendisini İsrail kralı ilan edeceği ve ona katılanların vatan haini sayılacağı duyuruldu. Ancak Nehemya, destek ve yönlendiriş için Allah'a bakmaya devam ediyordu. Halk da işi bitirmeye kararlıydı. Gedikler kapanıp surlar yarı boylarına erişinceye kadar çalışmaya devam ettiler. İsrail'in düşmanları, çabalarının ne denli boş olduğunu gördüklerinde öfkeye kapıldılar. O ana dek şiddete başvurmamışlardı. Çünkü Nehemya'nın ve arkadaşlarının kral tarafından görevlendirildiğini biliyor, Nehemya'ya karşı çıkmanın kralın hoşnutsuzluğuna yol açacağını düşünüyorlardı. Öfkelerinden ötürü Nehemya ile ilgili iftiralarına kendileri hedef oldular. Hepsi bir araya gelerek Yeruşalim'e karşı savaşmak ve kentte karışıklık çıkarmak için düzen kurdular. Aynı günlerde Samiriyeliler de Nehemya'ya karşı bir düzen kurmuşlardı. Yahudilerin arasında bulunan Samiriye kökenli bazı ileri gelenler zorlukları abartarak Nehemya'nın cesaretini kırmaya çalıştılar. "Yük taşıyanların gücü tükendi," dediler. "O kadar moloz var ki artık surların onanımını sürdüremiyoruz." Başka bir kaynaktan gelen cesaret kırıcı bir tavır daha vardı. Çevrede yaşayan Yahudiler gelip 10 kez bizi uyardılar. "Bu adamlar işe güce karışmıyorlar. Düşmanlarının sözlerini ve haberlerini taşıyarak çalışanların cesaretlerini kırıyor ve onları yıldırmaya çalışıyorlardı." Ne var ki tacizler, alaylar ve tehditler Nehemya'nın kararlılığını daha da çok pekiştiriyor ve onu daha uyanık kılıyordu. Düşmanlarla savaşırken yüzleşmeleri gereken tehlikeleri daha iyi gördü ama cesaretinden hiç ödün vermedi. Bu yüzden surların en alçak yerlerinin arkasına, tamamlanmamış yerlere, çeşitli boylardan kılıçlı, mızraklı, yaylı adamlar yerleştirdim. Durumu görünce ayağa kalktım. Soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese, "Onlardan korkmayın," dedim. "Yüce ve görkenli Rabbi anımsayın. Kardeşleriniz, oğullarınız, kızlarınız, karılarınız, evleriniz için savaşın." Kurdukları düzeni anladığımız düşmanlarımızın kulağına gitti. Allah düzenlerini boşa çıkarmıştı. O zaman hepimiz surlara, işimizin başına döndük. O günden sonra adamlarımın yarısı çalışırken öbür yarısı mızraklı, kalkanlı, yaylı ve zırhlı olarak nöbet tuttu. Önderler Yahudalıların arkasında yer alınmıştı. Duvarcılar, yükleri taşıyanlar, yükleyenler bir eliyle çalışıyor, bir eliyle silah tutuyordu. Yapıcılar kılıç kuşanmış, öyle çalışıyorlardı. Nehemya'nın yanında boru çalan biri duruyordu. Surların tepelerindeki çeşitli noktalarda da ellerinde kutsal borular olan kahinler bekliyordu. İnsanlar yaptıkları işlere göre dağılmışlardı. Ama tehlike anında boru çalarak uyarı işareti verilecekti. İşte böyle çalışıyorduk. Yarımız gün doğumundan yıldızlar görünene kadar mızraklarla nöbet tutuyordu. Kudüs'ün dışında köylerde ve kasabalarda yaşayanlar artık surların içinde geceliyor, böylece hem çalışmaları koruyor hem de sabah görev başında oluyorlardı. Gereksiz gecikmelerin önünü almanın bir yoluydu bu. Bu yolla düşmanın evlerinden işlerine gitmeye çalışan işçilere saldırına olasılığı da ortadan kalkmış oluyordu. Nehemya ve arkadaşları sıkıntılardan ve zorlu hizmetten yılmadılar. Ne gece ne de gündüz uyku için ayrılan kısa zaman süresinde bile giysilerini çıkarmadılar, silahlarını elden bırakmadılar. Nehemya'nın açık düşmanlarından ve kisveli dostlarından gelen karşıtlık ve düşmanlık günümüzde Allah'ın etkinliği için çalışanları da kapsar. İmanlılar yalnızca öfke, horlanma, düşmanların zalimliği yüzünden değil, arkadaşlarının ve yardımcılarının tutarsızlığı, dılıklığı ve tembelliği yüzünden de denenirler. Alaylara ve küçümseyici sözlere hedef olurlar. Hor gören ve küçümseyen düşman, uygun bir anda zalimliğe ve şiddete varan eylemlere de başvuracaktır. Şeytan amaçlarına ulaşmak için kutsal olmayan her türlü unsurdan yararlanabilir. Bunların arasında Allah'ın davasını sözde destekleyerek gerçekte düşmanla birleşenler de vardır. Şeytan böylece Allah'ın tasarısını, onun en acı düşmanlarının saldırılarını açar. Allah'ın işlerinin ilerlemesini isteyenler bile onun düşmanlarının iftiralarına, böbürlenmelerine ve tehditlerine kulak vererek Allah'ın kullarının ellerini zayıflatırlar. Şeytan aracıları vasıtasıyla şaşırtıcı kazanımlar edinebilir. Onun etkisine teslim olanlar aslında bilgelerin bilgeliğini ve sağduyuruların anlayışını yok etmeyi hedefleyen büyüleyici bir güce teslim olmaktadır. Ne var ki Nehemya gibi Allah'ın halkı da düşmandan korkmamalı ve düşmanı küçümsememelidir. Allah'a güvenerek hiç sarsılmadan ilerlemeli, bencilce olmayan bir tavırla Allah'ın işlerini yürütmeli ve savundukları davayı onun ellerine teslim etmelidirler. Nehemya cesaret kırmayı amaçlayan birçok etken içerisinde Allah'a güvendi, ona sığındı. O zaman kuluna arka çıkan Allah her çağda halkının yanındadır. Ona ait olanlar her krizde, "Allah bizim yanımızdaysa kim bize karşı durabilir?" diyebilirler. Romalılar 8, ayet 31. Şeytanın ve onun aracılarının hileleri ne denli sinsice olursa olsun Allah bunları görebilir ve hepsini boşa çıkarabilir. Günümüzün imanlıları Nehemya ile birlikte "Allah'ımız bizim için savaşacak" demelidir. Hiçbir insan Allah'ın hedeflediği başarıyı önleyemeyecektir. Ama biz Allah'ımıza dua ettik ve gece gündüz onları gözetlesinler diye nöbetçiler diktik.